Asya ile karşılık içinde bireysellik olmayan kin nedir? Bireyselliği tanımayan kin nedir? Evet, despotik kin. Buna nasıl karakterize edebiliriz bunu? Ya da Hegel nasıl karakterize ediyor? Bu şeyi Yunan tarihini, Yunan bölümünü okurken, Helenik kini okurken dönüp arada Çin ve Hindistan'a bir göz atmanızda bir yarar var. Ya ses kayıtlarını dinleyin ya metin okuyun. Çünkü bunları karşılaştırırsak, bu karşılaştırmalı bir tarih değil. Tarih felsefesi karşı. Ama karşılaştırmada büyük yarar var. Ve özellikle de şey, tabii ki doğal olarak Hegel'in kendisiyle karşılaştırıyor. Doğu tini, töz tini demek. Töz, bireyi yutan, yutan ne yutar? Töz nasıl yutar bireyi? Töz nasıl yutar bireyi? Töz bireyi sıfır yapar. Bireyi tanımaz. Çin'de öyle ya. Çin'de birey yok. İmparator bütün şeyin tinini anlatıyor. Çin 200-300 milyon nüfusta. Yani, ama yine de bayağı büyük. 200 milyonluk bir ülke bile şey. Çok büyük bir güç anlamına geliyor ve orada birey yok. Yani bireyin olmaması, Confucius birey mi?
Yazılan kendisi birey.
Yani tabii ki fiziksel olarak birey ama özgür, birey derken o tözün yutmadığı...
Kendine özgür, diğerleri özgür değil. Tamamen onun bir fikrinle etkisinde.
Confucius'un
neden söylüyor? Efendim? Töz sözcüğünün açılımı nedir ne? Buradaki? Burada niye tözden bahsediyoruz?
Burada tözden... Hegel söz ediyor. Töz, Spinoza'nın felsefesinin ilkesi. Tözün anlamı şu. Töz tek parça, kalıcı, kütlesel, değişmeyen, sağlam, en önemli özelliği sağlam olması. Yani sağlam ve kalıcı olması. Şimdi bunu, bu kavramı Çin'e ve Hindistan'a yüklemesi, bağlaması şey değil. Uygunsuz değil.
Sorgulanmayan demek daha şey.
Töz bir şey, töz daha çok mekaniğe ait bir kavram. Yani yine mantık biliminde Hegel tözü mekanik ya da öz bölümünde inceliyor ve nedensellik kategorisiyle birlikte alıyor. Yani ondan önce alıyor aslında. Töz ve ilnek. Töz kavramı Spinoza'nın felsefesinde var. Yani tözün buradaki önemi şey, sağlamlığı, değişmezliği ve dayanıklılığı. Dayanıklılık ve sağlamlık aynı dersek, o zaman sağlamlık ve değişmezlik tözü karakterize eden belirlenimler. Tözün belirlenimi sağlamlık ve değişmezlik. Bu töz kavramı kavram olarak ilineği şey yapmıyor, dışlamıyor. Yani ilinekle birlikte olması gereken bir kavram. Mantıksal olarak böyle. Ve töz kavramının karşıtı şey de değil, birey de değil. Tözün birey birey nerede var? Birey kavramı toplumla karşılık içine alabilir. Tözün Spinoza'nın tözü şey değil. Töz kavramına uygun bir töz de değil aslında. Şimdi yine biraz felsefeye döndük ama dönelim. Bunları mantık biliminde zaten şey yapacağız. Yani tam ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Töz kavramının düşündüğümüz zaman bu Hegel'in buluşu değil. Yani töz kavramının karşıtı ilinek kavramı. Nasıl neden kavramına karşıtı etki ise ya da şey kavramının karşıtı şeyse, özellikse ya belki o biraz soyut gelebilir ya da bağlantı görünmeyebilir. Töz kavramının karşıtı ilinekler. Yani şimdi tözsel olan ve ilineksel olan arasındaki ayrım şu. Bu kitabın tözü ve ilinekleri var. İlinekler, bu kitabın ilineksel yanları. Yani bunun sert kapak mı, yumuşak mı kapak mı olduğu ilineksel. Bu kalemin kırmızı mı, mavi mi olduğu ilineksel. Çünkü her iki durumda da şey olacak. Kalem olma karakterini, tözünü kaybetmeyecek. Yani tözü nedir dediğimiz zaman bunu yazmak diyeceğiz. Yazmıyorsa kalem değil. Yani insanın tözü nedir? Töz ve öz biraz benziyor birbirine.
Düşünmek.
düşünmek. İnsan kulaksız olabilir, sağır olabilir, kör olabilir. Yine insan oluyor ama düşünme yeteneğini, husunu kaybettiği zaman evet, insan olmanın karakterini, tözünü kaybediyor. Yani töz şey, bir şeyin bir yerde asıl karakterini belirleyen öze daha çok benzedi bu. Töz şeydi, daha çok kalıcı ve dayanıklı ve değişmez olanı anlatıyordu. Doğunun, doğuya yakışan kategori bu diyor Hegel.
İnanç olmuyor mu? Töz o şekilde olduğu zaman inanç olmuyor mu daha çok?
Bir ayrılığa hayır, izin vermeyen demiştik. Ne? Ayrıma ve ayrılığa izin vermeyen demiştik.
Evet.
Farklılığa.
O Spinoza'daki hata işte. Yani töz kavramı aslında ilineğe izin veriyor. Karşısına izin veriyor. Tabii ki karşıda olmasa töz kavramı olmayacak. Ama Spinoza'nın töz kavramı karşıda izin vermiyor. Niye izin vermiyor? Olumsuza izin vermiyor Spinoza. Şöyle, Spinoza'da şey var, töz vardı ve tözden başka her şey gerçek varlık taşımıyor. Yalnızca tözün gerçek varlığı var. Parmenides'te şey vardı, varlık varlıktır diyordu Parmenides, yokluk yoktur diyordu. Yani yalnızca varlık vardır ve geri kalan hiçbir şeyin varlığı yoktur. Onun anlamı şuydu, geri kalan her şey görüngüydü. Yani yoklukla bir değildi. O önemli. Spinoza'da töz var. Tözün dışındaki hiçbir şey gerçek varlık değil. Yalancı varlık. Yalancı varlık demek gerçek varlık olmayan demek. Yani gerçek varlık ne demek diye sorarsak, gerçek varlık ortaya çıkmayan ve ortadan yitmeyen olacak. Varlık o. Yani Yunanlar öyle anlıyorlar. Varlık hep var olan. Oluş sürecinde olan var olmayan. Çünkü oluş sürecinde olan henüz olmamış olan. Değil mi? Oluşun mantığı anlaşılıyor mu? Oluşta olan bir şey henüz olmadığı için oluştadır. Yani henüz varlık taşımadığı için. Ama aynı zamanda da varlık taşıyor demek zorundayız çünkü oluşuyor.
Potansiyeli.
Yani
he? Potansiyeli var.
Evet, ama ayrıca da şey, oluşta olması da onun bir varlık taşıdığını gösteriyor. Yani oluşta olan hem var hem yok. Hem var hem yok olan varlık değil. Ve hem var hem yok olan aslında varlıktan daha fazla olan, daha yüksek olan, daha somut olan, daha değerli olan. Yani varlık şey değil. Geri kalan her şeyi dışladığı için daha değerli değil ya da daha anlamlı değil. Daha güçlü de, daha yüksek, daha yüksek olan, daha somut olan, daha içerikli olan, daha şey olan, yüksek olan. Varlık o yüzden en alt kategori. Daha altı yok. Yokluk bile varlıktan daha fazla. Ne? Çünkü yokluk var. Yani varlığı içeriyor. Ve o ikisinin birliği oluş. Buna mantık biliminde göreceğiz. Töz, Asya ile tözün ilişkilendirilmesi, tözün şey, dayanıklı, sağlam, değişmez, olduğu gibi kütle olarak kalıyor olması. Yani Hegel o yüzden şey, o töz kategorisini oraya bağlıyor ve dediği şey doğru. Şimdi bireysellik tözde nasıl dışlanıyor? Töz eğer gerçekten şeyse, töz normal olarak ilnekselliği karşısına alır ve bireysellikle ilişkisi dışsal, daha dışsal bir ilişki. Ama şeyi gördük. Yani tözün en azından karakterini az çok anladık. Töz kategorisi şey, değişmeyen, değişmemeyi imleyen bir kategori ve Çin'in, Hindistan'ın tözsellik kategoriyle ilişkilendirilmesi o şeye bağlı, değişmeme karakterine bağlı. Yani değişmemek bir erdem değil. Şimdi dünya tarihinde asıl erdem olan şey ve bizi şaşırtan, biraz böyle kabul etmesi zor gelen şey, ortadan kalkanın değerli olması. Ortadan kalkmayan değersiz. Ortadan kalkmayan hiçbir işe yaramıyor demektir. Hiçbir işe. Bir şeyin ortadan kalkması bir ilerleme anlamına geliyor mu? Gelmeyebilir. Ama ortadan kalkmama hiçbir şekilde ilerleme anlamına gelmiyor. Yani ortadan kalkan, belki bir Bizans ortadan kalktı. Persler ortadan kalktılar, Osmanlılar ortadan kalktılar. Bunlar şeyi açtılar. Yani Osmanlı'nın ortadan kalkması Cumhuriyet'in yolunu açtı. Ve eğer Cumhuriyet imparatorluğa göre bir ilerleme ise o zaman tarihsel olarak bu şey pozitif bir şey. Çünkü Bu felsefede tarih ilerleme felsefesi ya da gelişme felsefesi ve gelişmiyorsa hiçbir değeri yok. İlerlemiyorsa, olduğu gibi kalıyorsa değersiz, anlamsız, saçma. Yani olmasa da olacak olan. Bu ters geliyor mu? Ortadan kalkmak bir erdem. Çünkü yeninin yerini hazırlıyor ve ayrıca kendisi zaten ortadan kalkarak yenileşiyor ya da başkalaşıyor.
Sürekli ilerleme
dönüşte bir şey olabilir mi?
Nasıl?
Yeni dediğim şey bazen de geriye dönüyor.
Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü geriye dönüş demek daha soyut bir biçime dönmek demek ya da daha ön bir biçime dönmek. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçildiği zaman Cumhuriyet Osmanlı tinini moment olarak kapsıyor.
Ama İran'da hani bunu söyleyebilir miyiz? Moğol rejimine geçtikten sonra hani birisi yıkıldı.
Dah rejiminden Moğol rejimine geçme.
Yani bunu gelişme olarak değerlendirebilir miyiz?
O şimdi değişme mi? Yani o İran'da bizim şimdi Şah'tan Molla'ya geçiş, Şah yerine Molla'nın gelmesi şeklinde bir değişim. Yani Şah'tan Molla'ya geçiş. Ama esas bizim İran'da tarihsel olarak beklediğimiz gelişim özgürlük. İki durumda da özgürlük yok. Yani Şah altında da özgürlük yok, Mollalar altında da özgürlük yok. Dolayısıyla İran'da bir gelişme olmadı. Yani despotizmin biçiminin değişmesi değil, Rusya'da da benzer şeyler oluyor. Çarlık Rusyası'ndan geçildi, Bolşevik Rusyası'na geçildi. Despotizmden despotizme geçildi. Ondan sonra Putin Rusyası'na geçildiği zaman ya da Putin'den önce kim vardı?
Yeltsin
Rusyası'na geçildiği zaman yine yani buralarda değişim nasıl oluyor? Şimdi gözlüyoruz Rusya'yı, yani İran'ı, İran'da işte son seçimlerde bekleniyordu, daha iyi bir şeyler bekleniyordu ama işte öyle olmadı. Yani demek ki henüz hazır değiller. Olacak, olmaması mümkün değil. Gerileme olmuyor, şundan olmuyor, her aşama öncekini kendi içinde kapsadığı için mantıksal olarak ya da moment olarak kapsadığı için her zaman geridekinden daha fazla. Yani o yüzden gerileme olanaksız, teknik olarak olanaksız. Bir değişim varsa mutlaka o bir yenilik ve öncekini kendi içinde negatif olarak kapsıyor. Bir zaman tarihte gerileme, durgunluk olabiliyor ama durgunluk olması değil, anlaşılmayacak bir şey değil. Yani Çin 5000 yıl boyunca durdu. Firavun Mısır'ı o da aşağı yukarı 4000 yıl kadar kendini yineledi durdu. Yani yüzlerce hanedan. Bir iki tanesi parladı, bir iki tanesi büyük sanat yapıtları üretti, büyük mimari yapıtlar üretti falan ama genel olarak kendini yineledi ve tarihsel olarak bir şeyi yok, değeri. Tarihsel önemi Mısır'ın Yunan kültürüne bir bağlantı vermesi oldu. Ve esas Yunan kültürünün tarihsel olarak gerçek ilişkisi Perslerleydi. Yani Perslerden Yunanlara geçiş yapıldı ve ilerleme oldu. Şimdi Yunan ilerlemesi neydi? Ona tekrar dönelim. Bireysellik. Yunanlarda bu bireyselliğin egemen olması. Yani töz yok Yunanlarda. Böyle bir ezici, otoriter bir merkez yok. Herkesi yutan bir bütün yok. Sparta'da töz var. Sparta doğu kültürü gibi. Onu göreceğiz birazdan. Atina tam tersi. Ve yine de Helenik din genel olarak bütününde düşünüldüğü zaman bireysellik ilkesine bağlı ve dolayısıyla demokratik bir din. Yani orada bireylerin egemen olduğu bir kültürde politik biçim demokrasiden başka bir şey olamaz. Yani politik kararları, kenti ilgilendiren kararları veriyor. Bireylerin kendileri veriyorlar. Onlar da o işin yöntemini buluyorlar seçim yoluyla ya da tabii seçim yoluyla yapıyorlar genellikle. Demokrasinin bu, zorunluluğu bu. Yani yok, bir tözsel bir durum, sınıf, din adamları sınıfının olmaması bu demek. Ya Mısır'da din adamları sınıfı vardı, Mezopotamya'da din adamları sınıfı vardı. Çin'de din adamları sınıfı yok. Çin'in tözselliği geliyor, imparator tininden geliyor. Evet, yani töz o kadar şey görmüyor. Tözün töz kavramı kendisinde kötü bir kavram değil ya da kabahatli kavram töz değil. Yani töz ilnekleri kapsayan bir kavram. Ama Spinoza o tözü ilneklerden bir yerde soyutlamıyor aslında. Spinoza da tözün ilneklerinden söz ediyor. Spinoza'nın felsefesinde problem şeydi. Spinoza'nın tözün ilneklerini tözün kendisinden çıkartamıyor olmasıydı. O da şundan geliyordu. Spinoza töze bir negatifi yatsıyordu. Tözde diyordu negatif olamaz. Yani töz belirli olamaz. Belirli olması tözün olumsuzu kapsıyor olması olacak ve tözün olumsuzu kapsıyor olması tözü sonlu yapacak. Spinoza tözün sonsuz olmasını istiyor ve bir şeyin tözün sonsuz olması için negatif kapsamaması gerektiğini düşünüyor. Yani bu analitik düşünceydi. Çünkü gerçek sonsuzluk negatifi dışlamak değil, negatifi içermek ya da karşıtında almak ama karşısını kendiyle özdeş olarak almaktı. Yani sonsuzluk, Spinoza'nın düşündüğü tarzda sonsuzluk kurtarılmış olmuyor, kaybedilmiş oluyor. Çünkü negatifi olmayan sonsuzluk, anlak sonsuz, kötü sonsuz. Yunan tini böyle, bireysellik tini. Ve bireysellik tini şu, sen müzik yapabilirsin, at yetiştirebilirsin, Agora'da gidip sabahtan akşama kadar konuşabilirsin, felsefe yapabilirsin, heykel yapabilirsin, müzik yapabilirsin, kimse sana karışmıyor. Yani yasaları çiğnemediğin sürece, anayasayı ya da yasaları bozmadığın sürece özgürsün ve o özgürlük içinde Yunanlar yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Felsefede, bilimlerde, sanatta. O açıdan orada o bireysel, yani Yunanlar... Çin'de bireyleri bilmiyoruz. Çinli bireyler yok. Konfüçyüs dışında kaç tane bir şey var? Çin sanatçısını birkaç tane felsefeci adı biliyoruz Çin'den. Ama Yunan bireyleri, Yunanların Yunan tarih kitaplarını falan açtığınız zaman sürekli olarak atlardan söz ediyorlar. At, bireyler. Yani bunların hepsi birey olarak tanınıyor. Birey önemli orada.
Eros'ta bile İlyada'da mesela savaş sırasında falancanın kâküllü güzel oldu, vuruldu, düştü diye isim isim.
Ne diyor?
İsim isim söyler.
Evet.
Falancanın kâküllü güzel oldu, düştü, vuruldu falan.
Babasının adını
yani,
verir.
Evet. Yani o bireyselliğini vurgular. Evet.
Künye veriyorlar. Yani
künye veriyor. Evet.
Çünkü tanıyorlar, bilmiyorlar o şekilde ve bireysellik. Ama Çinler hepsi birbirine benziyor. Onlar kendilerini ayırt ediyorlar tabii. Orada yok. O tözsellik içinde bireysellik kendini sivriltemiyor. Çinliler için Çinlere karşı bir şeyimiz yok, öyle yargımız yok. Yani Çinleri seviyoruz, sayıyoruz ama bu kültür. Ve Çinliler de değişiyorlar. O kötü kültürü kendileri terk ediyorlar şu anda. Gönülsüz de olsa, bilinçsiz de olsa onu yapıyorlar.
Bizde niye peki bu söyledik anlamı falan?
Biraz daha.
Soyadı kanunu bizde de çok geç çıkmış ya. Bizde de zaten...
Dede Efendi, Itri, Baki, Nedim, Ali Kuşçu, tonlarca sayabiliriz. Onlar için de sayamıyoruz. Ama şeyde Osmanlılar'da sayıyoruz. Osmanlılar bireyi yok etmediler ve... enteresan değil mi? Yani bütün paşalar... Şimdi teorik olarak hepsi kul. Padişahın kulu
evet,
ama... o şey... teorik
yani.
Efendim? O büyük ölçüde doğru. Paşalarım var. Saraylılarım var. Yani köylerim bile şeyleri biliniyor. Kraliçelerim yani sultanların hepsi önemli insanlar. Yani değerli ve önemli insanlar. Dünya çapında insanlar. Hürrem Sultan Avrupa tarafından bilinen bir karakter. Osmanlı değil, bireyi yok edemez. Yani birey Avrupa'da da benzer bir durum var ve Avrupa'da da bireysellik gelişiyor. Yani o Yunan ve Roma kültürü duruyor. Doğu ile Batı'nın arasında duruyor. Yani Hegel bu tarih felsefesinin başında şey diyordu, doğu tini, bu da bir özgürdür. Yunanlar ve Romalılar arasında birkaç, yani belli, sınırlı bir sayıda insan özgürdür. Ama Germanik dünyada diyor, herkes özgür ve eşittir. Yani tarihin bölümlenmesi bu ilkeye göre. Asya'da özgürlük yok. Yunan-Roma tininde şey, sınırlı. Germanik tin dediği şey Almanlar değildi. Hemen hemen Kuzey Avrupa'nın bütününü kapsıyordu. Latinlerle bile belli bir kaynaşması vardı. İtalyanlar şey, yani o bu çok yaygın olarak böyle bilinmiyor ama İtalyanlar Lombardların ve Latinli, yani Romalıların sentezi, kırması daha doğrusu. İtalyanca dili de öyle. Orada Germanik tin oraya kadar iniyor. Şimdi
Lombardlar Germanik mi?
Germanik. Franklar Germanik. Frankları Fransız diye düşünmeyin asla. Ve o Kutsal Roma İmparatorluğu'nun şey, kurucuları Franklar. Ben sana.
Portekiz ve İspanyollar.
Onlar şimdi o kadar şey, orada Keltler var Avrupa'nın bölgesinde. Yani bu şey zamanında 2000 yıl önce yani Latinler, Roma'yı kuranlar Latinler, Etrusk, oraya daha gelmedik aslında, geleceğiz. Yani ona erkenden değinmeyelim ama orada yukarıda Keltler var. Galyalılar ya da bunlar aynı. Romalılar Galya diyorlar, Yunanlılar Keltos diyorlar onlara ve bunlar orada Fransızları, İspanyollar büyük olasılıkla Araplardan da etkileniyor. Yani ırk olarak Afrika'dan da oraya geç oluyor. Ama Kuzey Afrika şeyin, dünya tarihinin içinde, yani Kuzey Afrika Afrika'ya ait değil. Hegel şeyinde, bölümlemesinde Kuzey Afrika zaten şey, Akdeniz'in bir parçası ve Akdeniz o uygarlık noktası ya da havzası. Kuzey'de, doğuda Slavlar var. Şimdi tabii ki daha fazla ayrışma da var. Yani Latinler, Latinler sadece Latinlerden oluşmuyor. Latinlerin içinde Etrüskler var ve Sabinler var. Bunlar kesinlikle Latin değil. Latinlerle karışarak Roma'yı oluşturuyorlar. Dolayısıyla Roma, ya Latin dersek o zaman biraz ötekilerin hakkını yemiş oluyoruz. Ama bunlar şey, kültürel olarak orada, yani Latin tini demek ki ağır basıyor. Nasıl Osmanlı Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk tini ağır basıyorsa, şeyde de, Roma'da da, Roma tininde de Latin bileşeni ağır basıyor diyebiliriz. Yani Etrüskler ya da Sabinler eriyip gidiyorlar. Bir kültürün eriyip asimile oluyorlar, absorbe oluyorlar ya da. Burada kölelik, Yunan dünyasında köleliğin tanınması, buna dikkat ediyoruz. Yunanlar şeyi bilmiyorlar, insanın, genel olarak insanın özgür olduğunu, özgür doğduğunu bilmiyorlar. Bu var, Aristoteles'te de var, hepsi, bütün Yunanlılar bu özgürlük bilincinden yoksunlar. Yani bu onların kötü niyeti değil ya da egemen sınıflarının kararı falan değil. Orada o bilgi yok, o bilinç yok. İnsanların özgür doğduklarının bilgisi, bilinci yok. Bir kölenin çocuğu şeye göre, Yunanlılara göre köle olarak doğuyor. Yani ama bir insanın köle olarak doğması insan kavramına aykırı, değil mi? Yani şeyi kabul edersek, savaşta esir düşen birinin köle alındığını falan, ona belli bir şekilde diyelim kabul edildi. O da yanlış tabii. Ama kölenin çocuğunun köle olması şey, daha da saçma bir şey. Burada önemli olan şu, yani bu insanlar henüz kavramsal olarak geriler ve aynı gerilik şeyde de var, eşeysel yaşamlarında, yani karakterlerinde, erkek ve kadın kararlarında da var. Erkeklerle erkekler arasındaki ilişki de bu şey, sapıklık değil, yani normal olanın dışına çıkma değil, tersine henüz normal ve doğal olana tam ulaşamamaktan geliyor. Yani gerilikten geliyor.
Peki bunun, günümüzdeki karşılığı şöyle bir şey olabilir mi? Mesela kölenin çocuğu köle olarak kabul ediliyor demiştiniz ya. Kapıcıların çocukları da hani kapıcı olarak kabul ediliyor apartmanlar. Hani ona karşı davranışta hani babadan ne bekleniyorsa çocuktan da hani aynı şey beklenmesi gibi.
Evet.
Yani onu, o tür bir düşüncenin hala günümüze sızıntı yapması gibi.
Çünkü kapıcının çocuğu birey olarak tanınmıyor yani ama babasının kimliği...
Çocuklarla eşit varsayılmıyor. Evet. Yani doğuştan o anlamda bir özgür değil. Hani ona da sen bunu al, bunu götür.
Öyle davranmıyorlarsa, o davrananlar, onlar kendileri özgürlük bilincinden yoksunlar. Kendileri. Yani kapıcının çocuğuna, babasının, eğer kapıcılık şeyse, yani düşük bir meslekse, o düşüklüğü çocuğuna da yansıtmak, o çocuğa haksızlık yapmak demek. Ki düşük değil. Yani
ben yola çıkarak söylemedim zaten ama hani şey anlamda yani, bir başka orada o davranılıyorsa aslında hani öteki düşüncenin...
Tamam, bir terslik var da o terslik... Ama kendi, eğer yanlış davranılıyorsa, yanlış davranıyor değil
evet,
mi?
Öyle.
Yanlış davranıyor. Yani doğru. Biraz şey davranıyor, aşağılayıcı davranıyor. Açıkçası öyle. O zaman o davranışı yapan bireylerse yanlış yapıyorlar. Çünkü onlar özgürlüğü bilmiyorlar. Yani o karşısında çocuğun bağımsız bir birey olduğunu, onun babası şey de olabilir, suçlu da olabilir. Yani şimdi bırakalım o kadar, daha dramatik bir durum olsun, babası suç işledi. O çocuğun o suçtan dolayı kınanması ya da aşağılanması nasıl bir durum? Onun bireyselliğini, özgürlüğünü, istencini, egosunu tanımamak anlamına geliyor. Yani bir çocuk yapabilir. Yani suçlu bir babanın oğlu olabilir ve bu eğer toplum o çocuğu da kınıyorsa aynı değil mi? Paralel değil mi? Paralel. Yani o zaman o toplum doğu toplumu yani. Yani şeyi tanımıyor, özgür istenci tanımıyor ve çocuğun babasının şey olduğunu, yani onun uzantısı olduğunu düşünüyor. Onu bağımsız bir birey olarak tanımak yerine babasının şey olarak, kopyası olarak görüyor.
Kölelik bir sosyal sınıf, suç bir hukuksal durum, kapıcılık evet. Bir meslek. Bunların arasında özdeşleştirici bir bağlantı kurmak ne kadar doğru olur ki?
Gösterilen tavır geliştirme anlamında.
Evet.
Karşıda bir insan var, köle, kapıcı, her neyse, meslek ya da hepsinden bağımsız tutulabilir. Çünkü ortada bir tane insan olması ve ona nasıl tavır geliştirir. Her türlü sıfatın ötesinde.
Onu özgür birey olarak saymak gerekiyor.
Evet.
Doğru olan
yani
bu.
Üzerine giydirilmiş herhangi bir sınıf ya da şeylerden bağımsız evet. Olarak, kılıklardan bağımsız olarak.
Evet, doğru tutum mu diyoruz? Yani öyle görünüyor. Özgürlüğü tanıyorsak o zaman... O peki şeyler, o üç kategori
doğru
nasıl?
Doğru tutumun bu olduğunda kuşku yok elbette de.
Evet.
Yani kategorileri birbiriyle mukayese
biraz açsan onu, önemli bir nokta. Yani sınıf dediğim...
Yani bir tanesi hukuksal bir durumdan, suçlu olmaktan bahsediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla suçun oğula sirayet etmesi gibi bir olgu, tuhaf bir olgu olur.
Toplum onu o hataya düşüyor mu? Yani suçlu babanın oğlu...
Toplum bu hataya düşüyor.
Hukukun genel prensiplerinden birisi cezaların şahsiliği prensibidir.
Evet.
İlkesidir.
Tamam, hukuk düşmüyor ama toplum düşüyor mu?
Toplum bu hataya düşmüyor. Toplum yani, ancak sosyal sınıf penceresinden baktığı zaman bu hatayı tekrarlıyor.
Nasıl?
Yani çocuğu suçlu görmek aslında o çocuğu belirli bir sosyal sınıfa dahil olarak görmekten kaynaklanıyor. Babası suçlu olduğu için değil.
İyi de aristokrat birinin çocuğu, yani baba aristokrat suç işliyor.
Evet.
Çocuğu da gene suçlu kategorisine konmuyor mu yani bulunduğu
konuyor
yani
mu? Içerisinde?
Aristokrat nerede? Yunan nerede? Burada mı? Bu yani bugünkü toplumda da evet. Bu şey var. Suçlu,
Fransa
sirayet.
Aristokrat döneminde mesela. Baba suçluysa oğlu da ondan suçlu.
Lekeleniyor. Öyle bir lekelenme var sanıyorum. Aristokrat, aristokrasi de var mı? Yani bunlar biraz şey, şu an biraz uzak olduğumuz noktalar da.
Aristokrat
değil
mi?
Yani,
çingene
diyelim.
Ya da çingene,
çingene. Van davası...
Bu da ırksal bir tutum ama yine biz bunu sosyal bir sınıf olarak algılıyoruz. Ondan babadan oğula sirayet ettiriyoruz.
Yani
şunu demek istiyorum. Bir durumun babadan oğula aktarılması, sirayet etmesi ne hukuksal, ne mesleksel, ne de ırksal bir tutum.
Tamam.
Temelde sosyal, sınıfsal bir tutum.
Şirayet
olduğundan kaynaklı.
Şimdi kan davası dediğimiz şey babadan oğula geçen bir suç mirası gibi bir şey değil mi? Kan davası.
Evet.
Ve kan doğal bir bağ. Yani babayla oğul arasındaki bağ şey doğal bir bağ. Babanın suçunun oğula geçirilmesi o şey kan bağıyla oluyor. Doğal doğal bir şey. Yani orada doğanın, tinin henüz doğadan çıkmamış olmasının bir şeyi var, görünüşü var.
Davası da yine belli sosyal sınıflar içinde geçerli olan.
He?
Kan davası da belirli sosyal sınıflar içinde geçerli olan bir
durum. Otomatik olarak baba ve oğul aynı sınıfa ait. Evet. Yani o herhalde sonuncu aynı lonceye. Evet. Ama orada yani şimdi hukuk orada o kişisellik ilkesi dolayısıyla oğlu suçlu görmüyor. Ama hukukun olmadığı, devletin olmadığı durumlarda feodalitede özellikle şey var, kan davası var. Yani babanın suçu oğula geçiyor ve oğul öldürülüyor. Ondan sonra karşı taraf aynı şekilde, yani iki taraf da birbirini kan davalarında bu şekilde yok ediyorlar. Orada şey var, doğal bir belirlenim var. Hukuk belirlenimi değil ya da devlet yok ama doğanın bir belirlenimi var. Şimdi yani modern toplumda ya da orada her bir birey kendisi, onun başka herhangi bir bireyin hesabını vermesi gibi bir şey yok, durum yok. Aile, Hegel aileyi tek bir birey olarak görüyor. Yani ailede bireyler birbirlerine karşı toplumdaki bireyler gibi davranmıyorlar. Ailenin üyesi olmak, kişi olmak demek değil. Ailede mülkiyet ortak, duygusal bağ var. Ama toplumda her bir birey kendisi ve kendisinden sorumlu, başkalarından sorumlu değil. Yani boyut olarak ya da kavramsal olarak böyle. Özgür istenci anlamı bu. Ve Yunanlar büyük ölçüde böyle. Hemen hemen yani babalar çocuklarına karşı otorite değiller. Sadece onların en iyi şekilde eğitim görmeleriyle kaygılanıyorlar. Bütün şeyleri o. İlgin o. Sparta'da da böyle, Atina'da da öyle. Ve o yüzden çok büyük bireysellikler ortaya çıkıyor. Yani onların paralellerini şeyde göremiyoruz. Modern toplumda bile göremiyoruz. Bu Perikles alırsak bunun onun o karakteri şey, yani Perikles şey, devlet adamı karakterinin ideali olarak görünüyor ve onun onun karakterini şey daha ayrıntılı olarak incelemek gerekecek. Bireysellik ilkesi Yunanlarda önemli. Özet olarak şu an onu şey yapalım, alalım ve ona bağlı olan çıkarsamaları yapacağız ya da durumları göreceğiz ve ona aykırı olan şeylerin de olmaması gerekecek. Ve o bireysellik ilkesi de her şey değil. Yani Yunan tini henüz şey değil. Tinin son biçimi değil ya da kültürün son biçimi değil. Yunan kültürü şey değil. Atina, onun en ideal biçimi, en yüksek biçimi olan Atina tini bile ya da Atina kültürü bile şey, tabii ki yetersiz bir aşamayı temsil ediyor dünya tarihinin sürecinde ve onun yetersizliği çok açık olarak görünüyor. Köleler var ve boş inanç var. Yani henüz o şey değil, böyle Perslere göre büyük bir ilerleme. Başka Yunan kentlerine göre büyük bir ilerleme. Yani Atina aslında kültürel olarak şeyin, Yunan tininin odak noktası ya da merkezi. Ama yine de şey, geri bir aşama. Ortadan kalkması gereken bir aşama ve ortadan kalkıyor. Atina'da geçen haftayı belki biraz yineleme gibi olacak ama Atina tininin özel bir yanı da sorgulanmayan törellik olmasıydı. Yani Atina törelliğinin özelliği. Aslında törellik dediğimiz zaman törellik genel olarak o şeyi taşıyor. Sorgulanmama karakterini taşıyor. Ve şöyle diyebiliriz. Törellik sorgulanmadığı sürece vardır. Çünkü törel biçim ne olursa olsun tarihsel olarak düşünürsek tinin ideal biçimi değil. Törellik şey değil. İnsan ilişkilerinin belirlenimiydi. Ve bunların ideal biçimi, yani insan ilişkilerinin ideal biçimi nedir diye sorduğumuz zaman bunun yanıtı Yunan törelliğinde neredeyse tam olarak veriliyordu, öyle diyebiliriz. Ama yine de Yunan tini köleliği kapsıyordu ve o özelliğinden dolayı tabii ki şey değil. Yani Yunan tini aileyi tanıyor, toplumu neredeyse modern toplum biçimiyle tanıyor ve devlet aynı şekilde tam Rusya'nın idealine uygun bir yapı gösteriyor. Egemen ve halk bir olmalıdır diyor Rusya, Jean-Jacques Rousseau. Muazzam bir anlatım. Çünkü bu demokrasi demek. Egemenin ve halkın çakışması. Bu Yunanlarda olan şey. Özellikle şey. Yani. Ama aynı zamanda da köleler kapsanıyor ve Yunan törelliği şey. Sonlu bir törellik ya da ideal törellik değil. O yüzden o törelliğin sorgulanması özseldi ve sorgulandığı zaman bir törellik ortadan kalkar mı? Neden?
Olabilir de.
Evet. Ya yani sorgularsın ve o iyi dersin.
Evet.
Niye sorguluyorsun?
Boş inanç süpürmüş olur.
Evet. Yani Sokrates'in sorgulamasını savunma önemli bu açıdan. Özellikle bu açıdan önemli. Ya yani orada Sokrates'in sorgulamasında o törellik için öldürücü iki yan vardı. O yüzden Sokrates öldürüldü ve o törelliğin kendisi de öldü şeyden sonra. Yani Sokrates'ten sonra o öldü. İyi olan şey...
Sorgulanır mı?
İyi olması neye göre iyi? Yani ne belirli iyi olması? Atina törelliği...
Bir şey vardıysa eğer bir şey, ideal bir biçimdeyse, eğer bir şey sorgulanıyorsa mutlaka bir sorun vardır. Sorgulanmayacak bir şey var mı? Her şey sorgulanır. Ne sorgulanmalı? Evet. Ne vardır ki sorgulanmayacak?
Yani sorgulamak ne demek? Kuşku altına almak demek. O dogma sorgulanmaz. Sorgulamak dogma karakterini silmek demek bir şeyden. Kuşkuculuk. Ya da diyalektik altına almak. Kuşkuculuğu ve diyalektiği işlediğini... Olumsuzlamak demek. Var olan bir şeyi sorgulamak demek. Ona olumsuzlamak demek. Ona gerçekliğini silmek demek. Her şey sorgulanabilir. Olan da sorgulanabilir. Gerçek... Sorgulanan şey, var olan şey. Törellik durumunda, ya şimdi doğa yasasını, onu gerçek olarak ya da doğru olarak kabul etsek bile sorgulayabiliriz. F eşittir MA, doğru mu dememiz gerekir ve o sorgulama, o bir daha bize şeyi, o bağlantıyı ya da formülü doğrulamaya götürebilir. Ama ondan sonra bir daha sorgulamamıza gerek kalmaz.
Pekinlik kazanmıştır çünkü. Pekinleşmiştir.
Evet, Berlin sorgulanması, törelliğin, o Yunan-Atina törelliğinin sorgulanması gerekliydi. Yani o neden oldu? Şimdi törellik derken şunu düşüneceğiz. Törellik... belli bir davranış biçiminin sorgulanmaksızın otomatik olarak alışkanlık biçiminde sürmesi. İngilizce'de zaten custom, alışkanlık demek. Yani bir şey alışkanlıktan yapılıyorsa o şey sorgulanmıyor demektir. Düşünmeden yapıyorsunuz. Yani törelik, büyüklerin elini öpüyorsun, gelenek diyelim. Onu sorgulamadan yapıyorsun. Kapıdan çıkarken sağ ayağını atıyorsun, tamam. Ondan sonra evlilik ilişkilerinde değişik toplumların şeyleri farklı. Törel belirlenimleri farklı, değil mi? Mısırlılar şeyi sorgulamıyorlar. Kardeşin, erkek kardeşin, kız kardeşle evlenmesini sorgulamıyorlar. Persler ona izin veriyorlar. Doğru mu, yanlış mı diye sorgulamıyorlar. Yunanlılar tek eşliliği kabul ediyorlar ve ya bugünkü kadar modernler ve boşanmalar filan bunlar şey. Kadınlar ve erkekler için aşağı yukarı diyeyim, tam olarak emin değilim şu anda. Kitapla ileri sürülebiliyor. Yani törellik sorgulanmıyor ve sorgulandığı zaman ne oluyor? Yani sorgulandığı zaman yanlışlığının gösterilmesi gerektiği, onun için daha başka kriterler gerekir.
Evet, yani yanlış olduğunu bilmek için doğrunun olması gerekir. O doğruyu da kim belirleyecek?
İdeal bir aile biçimi varsa, ideal bir aile törelliği varsa, o zaman o ideali biliyorsak, o zaman şeyi ölçebiliriz. Roma ailesini, Osmanlı ailesini, Arap ailesini, Pers ailesini vesaire. Onlar hangisi o standarda uygunsa o doğrudur diyebiliriz. Ama ideal standart yoksa neye göre sorgulayacağız?
Ya o zaman... Evet, idealin de ideal olduğunu...
Kime göre ideal?
Kime göre? Şimdi o yüzden Yunanlar arasında sorgulamanın, törelliği sorgulamanın iki tipi sorgulaması. Yani Sokrates'in sorgulaması iyi idealine göre yapılıyordu. Ya da iyi ideasına göre. Senin sorgulaması göreviydi. Çünkü sofistler bir ideayı ya da ideali, ideal modeli tanımıyorlardı. Değil mi? Yani sofistin kötü yanı şuydu. Sofist herhangi bir biçimi suçlayabilir ya da olumsuzlayabilir ya da herhangi bir başka biçimi doğrulayabilir. Sofistin şeyi yok, standardı yok.
Muhalif.
Muhalif. Evet. Ama her şeyden yana da çıkabilir. Yani her şeyi reddedebilir, her şeyi doğrulayabilir. Sofistin şeyi yok, ilkesi yok. O yüzden sofizm aşağılanan ve küçümsenen bir şey. Sokrates o kadar kötü bir şey değil. Yani onun durumu da olabilir. Ya da zararsız retorik de olabilir. Ama sofizm yani her sofist, bütün sofistler eşit ölçüde sofisttir diyemeyeceğiz. Çünkü yani sofistler, onlar da insan. O Sokrates'in Protagoras'ta şeyi var, konuşmaları var, diyaloğu var. Yani sofist şey değil. Baştan sona yamuk biri değil. Ama sofistin logosu olmadığı için ya da ideal normu olmadığı için sofist sadece ve sadece para kazanmak için haksız bir tarafı haklı gösterebilir. Ya da haklı tarafı haksız gösterebilir. Yani ve bunu başarıyla yapıyorlar çünkü bu konuda onlar uzmanlaşıyorlar, ustalaşıyorlar. Ve sofizm aslında o kadar zor bir şey değildi. Hegel sofizmin şey olduğunu söylüyor. Yani herhangi bir durumda o durumu kendi amacına göre yorumlamaya uygun yanından almak. Yani ve ona göre orada ustalama yapmak sofizm.
Diğer yargılar
var. Yani şimdi bir Hegel'in verdiği örnek şöyle. Bir asker savaşta kaçıyor şeyden, düşmandan. Kaçmasını, niye kaçıyor? Çünkü şey için, yaşamını kurtarmak için kaçıyor, sağ kalmak için. Ve sağ kalmak hakkı. Şimdi, sağ kalma, yani böyle bir zeminden eğer savaştaki davranışı, yani yerinden kaçmayı haklı çıkarmaya çalışırsan sofizm yapıyorsun. Çünkü, yani bir insanın sağ kalması onun birincil görevidir. Böyle bir ilkeyi getirirsek, o askeri suçlayabilir miyiz görevini ya da yerini terk ettiği için? Evet. Sofizm. Buna benzer şeyler. Yani o şey. Şimdi Sokrates'in ve sofistlerin Atina törelliğine getirdikleri eleştirinin biçimi farklıydı. Ama o eleştiri Atina törelliğinin yıkılmasının zemini oldu ve ondan sonra yıkıldı. Yani Atina çöküşe geçti şeyden sonra. O Eros Perikles dönemi, Perikles'in arkasından kısa bir süre sonra da zaten Büyük İskender Yunan kent devletlerini toptan ortadan kaldırdı. Yunan bireyselliğinin bir başka özelliği de onların hiçbir zaman ulusal kültür diye ya ulusal bir devlet diyebileceğimiz bir şey başaramamış olmaları. Hegel şey diyor, iki kez diyor birlik üretme noktasına geldiler. Birincisi Truva'da, Truva Savaşı için. İkincisi Perslere karşı. Ama Perslere karşı bile sık sık şey var. Mesela Atina Perslere savaşırken Sparta şey yapabiliyor. Perslerle işbirliği yapabiliyor. Eser bağımsız devletler oldukları için şey yok. Yani öyle bir durumda o ihanet olarak da görünmüyor. Yani bir şey, Temistokles örneğin ya da bir başkası şey yapabiliyor işte Atina komutanı, Atina'da yaşıyor. Ama gidip şeylerle birleşip, diyelim Perslerle ya da Spartalılarla kendi kentinin üzerine yürüyebiliyor. Şey yok. Ulus duygusu.
Değer yargısı yok.
Öyle, o tarzda bir değer yargısı yok. Yani şimdi Törellik, Atina törelliğinin özelliği buydu ve Hegel, Atinalılar, daha doğrusu Yunan Yunanlılar duyunsuzdur, duyunsuzdular diyordu. Yani yargılama yetisini, yargılama yeteneği yoktu Atinalıların. Yunanlılar duyunsuzdular demekle Sokrates'in yaşam sorgulanmalıdır deyişi aynı şey. Çünkü sorgulayan güç ya da yeti duyunç. Neyi sorguluyoruz bir şeyin, törelliğin iyi mi kötü mü olduğunu, doğru mu eğri mi olduğunu değil mi? Törelliğin sorgulanması, yani törellik ağır mı değil mi diye değil. Törelliğin niteliği iyilik, kötülük, doğruluk, eğrilik olabilir. Ve o sorgulama şeyin işi, duyuncun işi. Ve o sorgulamayı yapmamak, duyunç işlemini yerine getirmemek ya da duyunçlu davranmamak demek. Duyunç, törelliğin kendisi duyuncu dışlıyor bir bakıma. Yani törellikte duyunç negatif olarak bulunuyor, onu düşünmemiz gerekiyor. Ama törelliğin kendisi işleyişinde, gündelik işleyişinde o sorgulama faktörünün olmaması ölçüsünde duyunçsuzca gidiyor ya da düşüncesizce gidiyor. Değil mi? Törellik, alışkanlık o demek. Ve toplumlar, kültürler belli katı törelliklere kilitleniyorlar ve orada kalıyorlar. Çin törelliği, Hint törelliği. Törellik, Hegel törelliği geniş, oldukça geniş bir anlamda kullanıyor ve törelliğin içine aile giriyor, toplum giriyor. Bütün bir devlet alanı giriyor. Yani şey değil, törellik devleti önceleyen ve yasayı önceleyen bir moment değil, tam tersine. Onu da kapsayan bir bütün törellik alanı. Devlet törelliği kapsıyor, törelliğin kendi içine düşüyor aynı zamanda. Ya şimdi Çin'de olan, orada da şey var, sorgulama, duyunç işlevi, onun gelişimi tarihsel sürecin kendisinin gelişimiyle, aslında şöyle diyeceğiz, bu çok çok çok çok önemli bir nokta. Belki felsefeciler 2000 yıl önce duyunç sorgulamaya başladılar, sorgulama yeteneğini geliştirdiler. Ama onun evrensel bir özellik ya da nitelik durumuna gelmesi modern dönemin karakteri. Ancak şimdi şunu da söyleyebiliriz. Özgür insan, özgür birey, duyunç işlevini, duyunç fonksiyonunu yerine getiren bireydir. Değil mi? O zaman tarihe baktığımız zaman özgürlük ancak modern dönemde ortaya çıktı diyebiliyoruz. Aslında yani burada evrensel özgürlükten söz ediyoruz. Ayrımı yapabiliyor muyuz? Yani az önce söylediğim şey, doğuda bir özgür, Yunan Batı dünyasında birkaç kişi özgür ya da azınlık özgür. Ancak şey de diyor, Germanik dünyada herkes özgür. Şimdi özgürlük aynı zamanda duyunçla doğrudan doğruya bağlı olan bir şey. Yani bir insanın özgür olduğunu söylediğimiz zaman o insanın duyuncunu ve istencinin onun olduğunu söylemiş oluyoruz. Şimdi modern toplum duyuncun ilk kez kendini ortaya koyduğu yer. Duyunç işleviyle bağlantılı bir başka faktör dindi. Modern, ön modern toplumda ya da ön modern kültürde bireyin doğrusu ve eğrisi, yani onun duyuncu tarafından belirlenmesi gereken şeyleri belirleyen kaynak dinsel inançlar. Öyle değil mi? Boş inançlar demiyoruz. Dinsel inançlar. Şimdi o zaman yani neyin doğru ve eğri olduğunu din kitapları belirliyorsa o bireyler duyunçlarını bir bakıma dışarıdan ithal ediyorlar. Ya da dış bir duyunca dayanıyorlar. Yani hemen yanlıştır demeyeceğiz. Doğru da olabilir.
Sağduyusuz gibi bir şey mi
demek istiyorsunuz? Sağduyusuz, dış duyunç sağduyu. Sağduyu ya da solduyu diye bir şey yok bireylerde. Çünkü şimdi şeyi düşünelim, Yahudileri düşünelim, İsrailleri. ve bunların Musa ile ilişkilerini düşünelim. Musa onlara 10 emir verdi. Yani şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diye belirli yasalar getirdi. Bunlar doğrulardı onlar için, değil mi? Bunları Musa'dan almak zorundaydılar. Çünkü kendileri o yargıyı yapamıyorlardı. Yani dürtüsel olarak davranıyorlar, içgüdüsel olarak davranıyorlar ve işte çalıyorlar, çırpıyorlar, aldatıyorlar, öldürüyorlar vesaire. Ve moral olarak şey yapamıyorlar, düzgün davranamıyorlardı. Bilmedikleri için. Ve Musa büyük bir insan olduğu için onların yanlışlarını gördü ve doğruları da gördü. Yani yanlış görmek, doğruyu görmek anlamına geliyor. Ama onlara gidip Musa olarak doğruyu önerdiği zaman onu Musa olduğu için dinlemediler. O zaman onları Tanrı ile korkuttu. Tanrı korkusu onların o Musa'nın buyruklarına inanmalarını sağladı. Yani şimdi etik dine dayalı mı değil mi konusu, etiğin dine dayalı olması, etiğin korkuya dayalı olması anlamına geliyor. Çünkü dinsel kitaplarda sadece usa dayalı doğrular değil. Şimdi öldürmeyeceksin, doğru bir komut değil mi? Bunu ister Musa söylesin, ister Muhammed söylesin, ister kimse söylesin, bu doğru bir şey. Evrensel. Yani bu özel durumlarda öldürebilirsin. Onu dışlamaz. Şimdi bunların dine dayalı olmaları etikle ilgili, Yunan etiğiyle de ilgileniyoruz. Yunan etiğinde şey yoktu, böyle Musa vari buyruklar yoktu değil mi? Orada bireyler doğruyu ve eğriyi kendileri belirliyorlardı. Onlara doğrularını ve eğrilerini söyleyen bir din adamları sınıfı da yoktu. O Pitya rahibesinin söylediği şeyler yorumlanabilen ve özel konularla ilgili bildirişlerdi ya da sözlerdi. Onlar da şey değildi, öyle törel karakter taşıyan ya da evrensel karakter taşıyan buyruklar değillerdi. Yani Yunanlar doğrularını ve eğrilerini kendi işlerinden buluyorlardı.
Tanrıların korkutmaları söylüyor.
Evet, ve bulamıyorlardı. Yoktu öyle bir şey. Zeus korkusu var mı onlarda? Yok.
Zeus'un kazanına uğrarsan
falan. Fazla değil. Yani Yunan tanrıları şey değil, korkutucu tanrılar değil ve bir öte dünya şeyi korkusu yok. Ve şimdi burada paradoks var. Yani aynı zamanda Yunanların duyuşları da yok. Değil mi? Yani Yunanlar alışkanlıkla davranıyorlar ve o alışkanlıkları şey tarafından aklanmıyor. Dinsel bir bilinç tarafından ya da dinsel bir tanrı tarafından aklanmıyor. Yani Zeus'un şeyi yok. Yunanlar üzerinde ahlakçılık yapacak bir durumu yok. Çünkü kendisi ahlaksız.
İnsansal yani, tanrılar.
Yunan tanrıları şey gibi, insan gibiler. Dolayısıyla moral olarak eksiksiz değiller. Ama Yahudi tanrısı şey, moral olarak süper. Yani her şeyin üstünde, herkesin üstünde. O moral olarak yargıç durumunda. Yunan tanrılarının öyle yargıç olma şeyleri yok. Özellikleri yok. Kendileri insan gibiler. Yani şey, hata yapabiliyorlar. Burada karışan şeyler var ama aslında karışmıyor gibi görünüyor. Etik, din, duyunç, istenç, özgürlük, bu kavramlara şey yapıyoruz. Bakıyoruz. Karışık mı?
Şimdi duyunçsuz bir toplum, evet. O döneme ait yani iyi ve güzel denebilecek en üst düzeydeki uygarlığı nasıl olmuş da kurmuş?
Duyunçsuz bir toplum,
evet. Doğru. Yani bugün bile erişemediğimiz yönleri var, bugün bile.
Hangisi? Atina demokrasi. Güzel sanatlarda öyleler. Etik olarak bugün bile erişemeyeceğimiz diyemeyeceğiz çünkü etik olarak Ruandalılar olmasa, İranlılar olmasa da bizler o etikten üstünüz. Çünkü bireyi birey olarak tanıyoruz ve bunu evrensel olarak tanıyoruz. Yunanlılarda evrensellik yok. Onlardan biz daha yükseğiz.
Ama Tanrı korkusu olmadan bir etiğin kurucusu da yine onlar değil mi? Aristoteles Yunanlı değil mi?
Evet.
Etik de Tanrı öyle. Korkusu var mı? Yok.
Hayır, Yunan törelliğinde de Tanrı korkusu yok. Yani sıradan Yunanlı'nın yaşamında da, törel davranışında da Tanrı korkusu var mı? Var diyebilir miyiz? Hatırlayın. Yani cehenneme giderim ya da cennete giderim beklentisi var mı?
Yok. Ölümden sonra yaşam fikri bile.
Yok. Hades şey değil. Cennet ya da cehennemle karşılaştırılacak bir yer değil.
Yok muydu? Yunan tanrılarının yerine başka tanrılar koydu.
Kendi tanrısını koyuyor, evet.
Ha, yani var. Öyle bir suçlama da vardı, ölüm mahkumu olsun da.
Evet, bir tanesi oydu zaten. İki tane, birisi o, öteki de
Törelliği suçlaması.
Atina törelliğine aykırı şeyler öneriyor. O zaman Yunanlar duyunç törellik açısından göstermiyorlar. Şimdi biraz karışık şey, yani bu doğru gibi görünüyor. Eğer törellik sorgulanmıyorsa törellik olarak işler ve Yunanlılar sorgulamıyorlar. Şeye kadar, sofistlere kadar ve Sokrates'e kadar. Ondan sonra Yunanların başarıları öncünü kullandı mı? Şimdi Solon'un yasaları bunlar, Solon diyor ki toprak şöyle şöyle bölüştürülecek. Yani bu açıkça bir duyunç edimi değil mi? Karar. Yanlış olan bir haksız olan bir toprak dağılımını haklı bir dağılım şekline getiriyor ve bu, ama bunu Atinalılar kendileri yapmıyorlar. Solon'a yaptırıyorlar. Öyle diyebiliriz. Olsun, arayalım isterseniz. Çünkü karışık. Yani belki daha iyi çözülebilir.